Ayrım 13.
Uyumadı. Kimse rahatsız etmedi ve o gazeteyi bitirmedi. Öğleden sonra gazeteye geri döndü ve akşam yemeğinden sonra gazeteyi okurken uyuyakaldı. Pazar öyle geçti ve pazartesi sabahı Joe başını sıkıca bir havlu sarılı, umurdanarak ve söverek yıkama makinesini çalıştırıp sıvı sabunu karıştırırken o hızla çamaşırları türlerine göre ayırmaya girişti. Elimden bir şey gelmiyor açıkçası diye belirtti. Cumartesi akşamı yaklaştı mı içmek zorundayım. Diğer bir hafta her gece elektrik ışığı altında süren ve cumartesi öğleden sonra 3'te Joe'nun kırık dökük zafer anını tadıp sonra unutmak üzere aşağıya köye sürüklenişiyle son bulan büyük savaş geçti. Martin'in pazarı ötekinin aynısıydı. Ağaçların gölgesinde uyudu, amaçsızca gazete sayfaları arasında uğraştı ve hiçbir şey düşünmeden uzun saatler geçirdi. Düşünmek için fazlasıyla şaşkındı ama kendisinden memnun olmadığının da farkındaydı. Bir alçalışa uğramış ya da aslında iğrenç biriymiş gibi kendisinden nefret ediyordu. İçindeki tanrısal şeyler silinmişti. Tutkunun mahmuzu körelmişti. Onun yırtışını duyacak canlılığı yoktu. O ölüydü. Ruhu ölü gibiydi. O bir hayvandı. Yük hayvanı. Ne yeşil yaprakların arasından süzülen güneş ışığında bir güzellik görüyor, ne de göğün mavi kemeri eskiden olduğu gibi kozmik genişliğin ipuçlarını ve açıya vurulmak için titreyen gizlerini ona fısıldıyordu. Yaşam dayanılmaz biçimde donuk ve aptaldı ve onun ağzındaki tadı kötüydü. İç dünyasının aynasına boydan boya bir kara perde gerilmişti. Hayal hiçbir ışık ışınının girmediği karartılmış hasta odasında yatıyordu. Aşağıda köyde başıboş, barın tahtalarını söken, beyni kurçuklarla kemirilen, aşırı duygusal şeyler üzerine sarhoş duygusallığı ile coşan, harikulade ve muhteşem biçimde sarhoş olan pazartesiyi ve öldürücü didinme haftasının gelişini unutmuş olan Joe'ya imrendi. Üçüncü hafta geçti ve Martin kendisinden tiksindi. Yaşamdan tiksindi. Başarısızlık duygusu ile eziliyordu. Yayıncılarının onun yaptıklarını geri çevirmeleri için neden vardı? Şimdi bunu açıklıkla görebiliyordu. Kendine ve kurduğu düşlere güldü. Ruth onun deniz niliklerini postayla geri yollamıştı. Ruth'un mektubunu duygusuz bir biçimde okudu. Ruth onların güzel olduğunu ve onlardan ne kadar hoşlandığını söyleyebilmek için elinden geleni yapmıştı. Ama o yalan söyleyemez ve gerçeği kendinden gizleyemezdi. Onların başarısız olduğunu biliyordu ve Martin onun beğenmemiş olduğunu mektubun her heyecansız ve baştan sanma satırından okudu. Ve Ruth haklıydı. Şiirleri yeniden okuyunca buna kesinlikle inandı. Güzellik ve tansık onu terk etmişti ve şiirleri okurken onları yazdığı sırada kafasında ne olduğunu anlayamayarak kafasının karıştığını gördü. Cüretli anlatım ona acayip göründü. Anlatımının etkileyiciliği canavarlıktı ve her şey saçma, gerçek dışı ve olanaksızdı. Onları ateşe vermek isteği öylesine kuvvetliydi ki deniz niliklerini oracıkta yakabilirdi. Makine odası oradaydı ama onları ocağa taşıma zahmetine değmezdi. Onun tüm çabası başkalarının çamaşırlarını yıkamakta kullanılmıştı ve kendi özel ihtiyaçları için geriye hiçbir şey kalmamıştı. Pazar gelince kendini toparlayıp Ruth'un mektubunu cevaplamaya karar verdi. Ama cumartesi öğleden sonra iş bittikten ve banyo yaptıktan sonra unutma isteği onu alt etti. Sanırım aşağıya gidip Joe'nun ne yaptığına bakacağım dedi kendisine. Ve aynı anda yalan söylediğini de biliyordu. Ama yalan üzerine düşünecek enerjisi yoktu. Eğer enerjisi olmuş olsaydı da yalan üzerine düşünmeyi reddederdi. Çünkü o unutmak istiyordu. Yavaşça ve olağan bir biçimde köye doğru gitmeye başladı. Salona yaklaştıkça istemeden temposunu arttırıyordu. Senin yeşil ağacı olduğunu sanıyordum diye selamladı Joe. Martin bir bahane bulmaya tenezzül etmedi ama viski söyledi. Şişeyi ona uzatmadan önce kendi bardağını ağzına kadar doldurdu. Bütün geceyi onunla geçirme dedi kabaca. Diğeri şişeyle oyalanıyordu ve Martin onu beklemeyi reddederek bardağı bir yudumda dikip yenisini doldurdu. Şimdi seni bekleyebilirim dedi vahşice ama çabuk ol. Joe çabuk oldu ve birlikte içtiler. Çalışma yaptı bunu ha? Joe sordu. Martin konuyu tartışmayı reddetti. Bu tam bir cehennem biliyorum diye sürdürdü. Ama senin yeşil ayı bırakmanı görmekten nefret ediyorum Mart. Ya bura böyle. Martin içki isteklerini ve ikramlarını ısırır gibi söyleyerek ve açık mavi gözlü, saçları ortadan ayrılmış, kadınsı bir taşra delikanlısı olan barmeni dehşete düşürerek sessizce içmeyi sürdürdü. Biz zavallı şeytanları çalıştırış biçimleri rezalet bir şey diyordu çoğu. Eğer kafayı çekmeseydim dağıtır ve her şeyi yakardım. Onları bütün kurtaran benim kafayı çekişim diyebilirim sana. Ama Martin cevaplamadı. Birkaç yudum daha ve beyninde sarhoşluğun kurtçuklarının kaynaşmaya başladığını duydu. Ah bu yaşamaktı. 3 haftadır solumuş olduğu ilk yaşam soluğuydu bu. Düşleri ona geri geldi. Hayal kapatılmış olduğu karanlık odadan çıktı. Alev alev parlaklıkta bir şey olarak onu kendisine çekti. Üzerinde imgelerin ansızın parıltılarla belirip sonra yerini yenisine bıraktığı düş aynası gümüş netliğindeydi. Tüm güçler onundu ve tansıkla güzellik onunla el ele yürüdüler. Bunu Joe'ya söylemek istedi ama Joe'nun kendi düşleri vardı. Onu çamaşırcılığın esirliğinden kurtarıp kendisini bir büyük buharlı çamaşırhanenin sahibi yapacak şaşmaz planlar. Sana diyorum Mart, hiçbir çocuk olmayacak çalışan. Benim çamaşırhanemde, ömrümde ve onlar hiç çalışmayacak. Bir tek canlı, akşam 6'dan sonra konuşmamı dinle, yetecek makina, yetecek işçi olacak. İşin hepsini düzgün çalışma saatlerinde yapacak. Mart bana yardım edecek. Seni hepsini yönetici yapacağım. Tümün hepsini. Şimdi plan burada. Yeşil ağacı olacağım ve paramı biriktireceğim. 2 yıl. Biriktirip sonra... Martin arkasını döndü ve anlatması için ona barmeni bıraktı. O da o sırada içeri girip Martin'in ikramını kabul eden iki çiftçiye içki vermek üzere çağrılıncaya kadar onu dinledi. Martin oradaki herkese çiftlik işlerine, birse ise otelden bahçıvan yardımcısına, barmene ve içeriye bir gölge gibi süzülüp barın ucunda bir gölge gibi sallanıp duran serseriye içki ısmarlayarak krallar gibi cömertlik dağıtıyordu. 18. Pazartesi sabahı daha ilk araba dolusu çamaşırları yıkama makinesine koyarken Joe inildiyordu. Dedim ki diye başladı. Benimle konuşma diye hırladı Martin. Affedersin Joe dedi öğlende yemek için işi bıraktıklarında. Diğerinin gözleri yaşardı. Zararı yok dostum dedi. Cehennemdeyiz ve elimizde değil. Biliyorsun seni severim pek çok. Onun için bana dokundu. Seninle iyi anlaştık başından beri. Martin onun elini sıktı. İşi bırakalım. Joe önerdi. Terk edelim ve gidip serserilik yapalım. Hiç denemedim ama çok kolay olmalı ve yapacak hiçbir şey yok. Hastaydım bir kez tifo, hastanede ve çok güzeldi. Yine hastalanmak isterdim. Hafta sürüklenerek geçti. Otel doluydu ve üzerlerine fazladan fantezi kolalar boşanıyordu. Yiğitlik harikalarını gösterdiler. Her gece elektrik ışıkları altında geç saatlere kadar savaştılar. Yemeklerini alelacıyla atıştırdılar ve hatta kahvaltıdan önce de yarım saat çalıştılar. Artık Martin soğuk banyolarını almıyordu. Her an çaba, çaba, çaba idi ve her anı bir cimrinin altın sayışı gibi sayan, hiçbirini yitirmeden onları dikkatle güden Joe, onların usta çobanıydı. Kendisinin bir zamanlar bir Martin Eden, bir adam olduğunu düşünen diğer makinenin yardımıyla bir ateşli makine olarak çalışma delisi bir çılgınlıkla çalışmayı sürdürüyordu. Ama kendisinin bir adam olduğunu düşünmesi yalnızca düşünebildiği ender anlardaydı. Düşüncelerinin binası kapalıydı ve pencerelerine tahta çakılıydı ve o buranın gölge bekçisiydi. O bir gölgeydi. Joe haklıydı. İkisi de gölgeydiler ve burası sonsuz bir çalışma zindanıydı. Ya da bu bir düş müydü? Kimi zaman o ağır ütüleri beyaz kumaşlar üzerinde ileri geri sallarken buğulu bunaltıcı sıcakta ona öyle geliyordu ki bu bir düştü. Kısa bir süre içinde ya da belki 1000 yıl kadar sonra mürekkep lekeli masasının olduğu küçük odasında uyanacaktı ve bir gün önce bırakılmış olduğu yerden yazılarına başlayacaktı. Ya da belki o da bir düştü ve uyanış vardiya değişimiyle sarsıntılı başka sarada ranzasından aşağı atlayarak yukarı güverteye tropik yıldızların altına çıkıp dümeni aldığı ve eserek içine işleyen serin alize rüzgarını duyduğu zaman olacaktı. Cumartesi ve onun saat 3'teki kof zaferi geldi. Sanırım aşağı gidip bir bardak bira içeceğim dedi Joe. Onun hafta sonu çöküntüsünü belirleyen garip ve tek düze ses tonuyla. Martin ansızın uykudan uyanır gibi oldu. Alet çantasını açtı ve zincire kres yağı sürerek bağlantılarını ayarlayarak bisikletini yağladı. Martin gidonun üzerine iyice eğilmiş bacakları ritmik bir güçle 96 dişliye bastırarak ve 170 mil yola yokuşa ve toza hazırlıklı biçimde yanından geçerken Joe salona doğru yolu yaralamıştı. O gece Oakland'da yattı ve pazar günü 70 milik geri geldi. Pazartesi sabahı bezgin bir biçimde yeni haftanın işine başladı ama ayık kalmıştı. 5. hafta geçti ve 6. Bu sürede o bir makine gibi yaşadı ve dinlendi. İçinde makinalıktan öte bir şeyden kalmış olan kıvılcım ancak ölgün ölgün pırıldayan bir ruh parçası onu her hafta 140 mili tüketmeye zorladı. Ama bu dinlenme değildi. Bu süper makinalıktı ve ancak önceki yaşamından onda arta kalmış olan tek şeyi ölgün ölgün pırıldayan o ruh parçasını ezip söndürmeye yaradı. 7. haftanın sonunda istemediği halde karşı koymak için çok güçsüz olduğundan Joe ile birlikte aşağıya köre sürüklendi ve yaşamı boğuldu. Pazartesi sabahına dek yaşamı buldu. Gene hafta sonlarında 140 mil yol aldı, aşırı çabanın uyuşukluğunu daha fazla bir çaba ile gidererek. 3 ayın sonunda Joe ile 3. kez köye gitti. Unuttu ve yaşadı gene ve yaşayarak apaydınlık bir biçimde, içerek değil ama çalışarak kendisini nasıl bir yaban hayvanı yaptığını gördü. İçki bir neden değil, bir sonuçtu. O gecenin gündüzü izlemesi gibi kaçınılmaz biçimde çalışmayı izliyordu. Bir yük hayvanına dönüşerek yüksekleri fethedemezdi. Bu viskinin ona fısıldadığı mesajdı ve o onaylayarak başını salladı. Viski akıllıydı. Ona kendi gizlerini söyledi. Martin kalem kağıt istedi ve çevredeki herkese içki söyledi. Onlar onun sağlığını içerken o bara tutunup aceleyle karaladı. "Bir telgraf Joe," dedi. "Oku onu." Joe şakacı bir yan bakışla okudu. Ama okuduğu onu ayıltmış görünüyordu. Diğerine sitemle baktı. Gözlerine dolan gözyaşları yanaklarından aşağıya süzülüyordu. "Beni terk edip gitmiyorsun ya Martin," diye umutsuzca sordu. Martin başıyla onayladı ve mesajı postaneye götürmesi için oradaki aylaklardan birinin yanına çağırdı. "Bekle." Joe boğuk bir biçimde mırıldandı. "Bırak düşüneyim." Bara tutundu, bacakları altında titriyordu ve o düşünürken Martin'in kolu sarılmış onu destekliyordu. "Onu iki çamaşırcı yap," dedi ansızın. "İşte ben düzelteyim." "Sen neden ayrılacaksın?" Martin sordu. "Senin ayrıldığın nedenle. Ama ben denize gidiyorum. Sen bunu yapamazsın." "Yok," oldu cevap. "Ama pekala serserilik yapabilirim. Pekala." Martin bir an için onu araştırıcı gözlerle baktı. Sonra haykırdı. "Tanrı adına. Sanırım haklısın. Bir serseri bir yük hayvanından iyidir. Baksana arkadaş yaşayacaksın. Şimdiye kadar yaşadığının hepsinden daha çok." "Hastanedeydim bir kere," diye Joe düzeltti. "Çok güzeldi Tifo. Sana söyledim mi?" Martin telgrafı iki çamaşır işçisi diye düzeltirken Joe konuşmayı sürdürdü. "Hastanedeyken hiç içki istemedim. Tuhaf değil mi? Ama bütün hafta bir köle gibi çalıştığım zaman kesin olarak kafayı çekmeliyim. Aşçıların korkunç içtiğini dikkat ettin mi? Ve de fırıncıların. Çalışmaktan dolayı buna gerçekten mecburlar. Al telgrafın yarısını ben ödeyeyim. Bunun için seni nazar atalım," diye Martin önerdi. "Haydi herkes içsin," diye seslendi Joe. Zarları sallayıp ıslak barın üzerine yuvarlarlarken. Pazartesi sabahı Joe bekleyişle deli gibiydi. Ağrıyan başını aldırmıyor, işiyle ilgilenmiyordu. Dikkatsiz çobanları pencereden gün ışığına ve ağaçlara bakarken tüm anlar sürüsü sıvışıp gitmiş kaybolmuştu. "Şuna bir bak," diye haykırdı. "Ve tümü benim, serbest. Eğer istersem o ağaçların altına yatıp 1000 yıl uyurum. Ah hadi Mart, işi bırakalım. Başka bir zamanı beklemenin yararı ne? Çalışmanın olmadığı ülke orada, dışarıda ve benim oraya bir biletim var. Ve dönüş bileti yok. Hey tanrım." Birkaç dakika sonra arabayı çamaşır makinesi için kirli çamaşırlarla doldururlarken Joe otel yöneticisinin gömleğini keşfetti. Onun işaretini bilirdi ve ansızın muhteşem bir özgürlük bilinciyle yere atıp çiğnedi onu. "Sen de içinde olaydın isterdim. Seni domuz kafalı Hollandalı seni," diye haykırdı. "Onun içinde tam orada, seni becereceğim yerde. Al bunu, bunu, bunu. Lanet sana, beni tutsun biri, beni tutsun." Martin güldü ve onu tutup işinin başına getirdi. Salı gecesi yeni çamaşırlar, işçileri geldiler ve haftanın geri kalan günleri onlara işin işleyişini göstermekle geçti. Joe oralarda oturup onları sistemini açıkladı ama artık çalışmadı. "Elimi sürmem," diye duyurdu. "Elimi sürmem. Eğer isterlerse beni atabilirler ama atarlarsa ayrılırım. Bana çalışma yok artık. Çok teşekkür ederim. Artık bana ağaçların altındaki gölgeler ve yük vagonları." "İşsiz gidin köleler." "Evet doğru. Köle ve ter. Köle ve ter. Ve öldüğünüz zaman siz de çürüyeceksiniz benim gibi. Ve nasıl yaşadığınız ne fark eder ha? Söyle bana uzun vadede neye yarar?" Cumartesi günü ücretlerini aldılar ve yol ayrımına geldiler. "Fikrini değiştirip benimle yola koyulmanı söylememin yararı yok değil mi?" diye sordu Joe umutsuzca. Martin elini sıktı ve Joe bir an onun elini tutarak dedi ki, "Seni gene göreceğim Mart, sen de ben ölmeden önce. Bu doğru biliyorum, bunu kemiklerimde duyuyorum. Allahaısmarladık Mart, hoşça kal. Seni korkunç severim bilirsin." Yolun ortasında terk edilmiş bir biçimde durup Martin bir dönemeçte kaybolana kadar onu izledi. "İyi bir hergele bu," diye mırıldandı. "İyi bir hergele." Sonra kendisi de yoldan aşağıya su tankına doğru, yarım düzine su tankının yüklenmek üzere ikinci tren raylarının üzerinde durduğu yere doğru isteksizce yürüdü. 19. Ruth ve ailesi evlerindeydiler ve Oakland'a dönmüş olan Martin onu birçok kez gördü. Mezun olmuş olduğu için Ruth artık çalışmıyordu. Bedeninin ve kafasının tüm canlılığını çalışıp tüketmiş olan Martin yazı yazmıyordu. Bu onlara birbirleri için şimdiye kadar hiç olmadığı kadar çok zaman verdi ve yakınlıkları hızla olgunlaştı. Martin ilk gün hiçbir şey yapmadan dinlenmişti. Çok fazla uyumuş ve uzun saatleri hiçbir şey yapmadan düşünerek derin düşüncelere dalarak geçirmişti. Korkunç güç bir yarışma sonrasında iyileşmekte olan biri gibiydi. Günlük gazeteye isteksiz bir ilgiden daha fazlasını duyduğunu keşfettiği zaman yeniden uyanışın ilk işareti gelmiş oldu. Sonra yeniden okumaya başladı. Hafif romanlar ve şiir ve birkaç gün daha geçince uzun süre ihmal edilmiş olan fiskeye balıklama dalmıştı. Olağanüstü sağlığı ve bedeni yeni bir canlılık yarattı ve gençliğin esnekliğine, çabuk iyileşilebilirliğine sahip oldu. İyice dinlenir dinlenmez yeni bir deniz yolculuğuna gideceğini bildirdiği zaman Ruth düş kırıklığını açıkça gösterdi. "Bunu neden yapmak istiyorsun?" diye sordu. "Para," oldu cevap. "Yayıncılara sonraki saldırım için bir desteğe sahip olmak zorundayım. Benim durumumda para bir savaş gücüdür. Para ve sabır." "Ama eğer bütün istediğin paraydıysa neden çamaşırhanede kalmadın?" Çünkü çamaşırhane beni bir hayvan yapıyordu. O tür aşırı çalışmayı içmeye yöneltiyor. Ruth gözlerinde dehşetle ona baka kaldı. Demek istiyorsun ki... Sesi titredi. Bu durumdan kurtulmak onun için kolay olabilirdi. Ama Martin'in içgüdüsü açık konuşmaktan yanaydı ve ne olursa olsun açık konuşmak için olan eski kararını hatırladı. Evet diye yanıtladı. Tam öyle birçok kez. Ruth ürperdi ve ondan uzaklaştı. Tanımış olduğum hiçbir erkek bunu yapmadı. Bunu hiç yapmadı. O zaman onlar Shallow Hot Springs'in çamaşırhanesinde hiç çalışmadılar. Acı acı güldü. Emek iyi bir şey. O insan sağlığı için gerekli. Bütün vaizler öyle söylüyor. Ve Tanrı bilir ben hiçbir zaman ondan korkmadım. Ama öyle şeyler vardır ki onlar iyi bir şeyin gerekenden çok fazlasıdırlar. İşte oradaki o çamaşırhane de onlardan biri. Ve bu nedenle denize bir yolculuğa daha çıkıyorum. Bu sonuncu olacak sanırım çünkü geldiğim zaman dergilere gireceğim. Bundan kuşkum yok. Ruth sessiz ve durgusuzdu. Martin nelerin içinden geçerek gelmiş olduğunu anlamasının onun için olanaksız olduğunu kavrayarak karamsarlıkla onu süzüyordu. Bir gün bunu yazacağım. Ekmeğin alçalışı ya da işçi sınıfında içki psikolojisi ya da başlık olarak buna benzer bir şey. İlk buluşmalarından bu yana birbirlerini hiç o günkü kadar öylesine uzak olmamışlardı. Martin'in açık sözlülükle ve arkasındaki başkaldırı ruhu ile söylenmiş olan itirafı Ruth'u itip uzaklaştırmıştı. Ama Ruth itilmenin nedeninden çok itilmiş olmanın kendisiyle daha çok sarsılmıştı. Ve bu ona Martin'e ne kadar yakınlaşmış olduğunu göstermişti ve bu bir kez kabul edilince daha büyük bir yakınlığın yolunu hazırladı. Masum ülkücü reform düşünceleri ve acıma da belirdi. O bu kadar ilerlemiş olan bu ham genç adamı kurtaracaktı. O onu eski çevresinin lanetinden kurtaracaktı ve onu ona karşının onun kendisinden kurtaracaktı. Ruth bütün bunları çok soylu vicdani bir durum olarak kabul etti. Bunun arkasında ve bunun altında kıskançlık ve aşk isteğinin olduğunu düşleyemezdi bile. Bisikletleriyle mutluluk verici sonbahar havasında birçok kez gezdiler ve tepelerde açıklıkta kimi zaman biri kimi zaman diğeri yüksek sesli şiirler, insanın düşüncelerini yüksek şeylere çeviren soylu, yüceltici şiirler okudular. Feragat, fedakarlık, sabır, çalışkanlık, üstün çaba, Ruth'un dolaylı olarak öğütlediği ilkelerdi ve bu soyutlamalar onun kafasında babası Mr. Butler ve yoksul bir göçmen çocuktan dünyaya kitap veren bir kişi olmaya yükselmiş olan Andrew Carnegie tarafından nesnelleştirilmişti. Martin bunların tümünün değerini bildi ve tadına vardı. O şimdi Ruth'un kafasının işleyiş biçimini açıklıkla izleyebiliyordu ve onun ruhu artık Martin için kapalı bir tansık değildi. Martin artık onun entelektüel eşitlik koşulları içindeydi ama anlaşmazlık noktaları onun aşkını etkilemedi. Onu olduğu gibi sevdiği için aşk şimdi daha ateşliydi ve fiziksel zayıflığı bile onun gözünde ek bir çekicilikti. Browning'le kaçtığı o ateşli güne kadar yıllarca yere basamayan ama o gün yeryüzünün üzerinde ve açık göğün altında dimdik durmuş olan hastalıklı Elizabeth Barrett'in öyküsünü okumuştu. Ve Browning'in onun için yaptığını kendisinin Ruth için yapabileceğine karar verdi Martin. Ama önce Ruth onu sevmeliydi. Sonrası kolaylıkla olurdu. O Ruth'a güç ve sağlık verecekti. Ve gelecek yıllardaki yaşamlarından görünümler gözlerinin önüne geldi. Çalışma, rahatlık ve genel bir iyilikten oluşan bir fonda kendini ve Ruth'u şiir okur ve onu tartışırken gördü. Ruth ona yüksek sesle şiir okurken yerdeki birçok yastığın arasındaydı ve onlara dayanmıştı. Bu yaşayacakları yaşamın anahtarıydı ve Martin zaman zaman bu belirli resmi görüyordu. Kimi zaman kendisi bir koluyla ona sarılmış ve onun başı omzunda olarak okurken ona yaslanan Ruth oluyordu. Kimi zaman güzelliğin basılı olduğu sayfaları birlikte derin derin düşündüler. Ruth o zaman da doğayı seviyordu ve cömert bir diş gücüyle Martin okuma sahnelerini değiştirdi. Kimi zaman sarp kayalıklarla çevrili kapalı bir vadide ya da yüksek dağ çayırlıklarında, sonra gene aşağıda gri kum tepecikleri arasında ayaklarında dalgalardan bin bir çelenkle ya da çağlayanlardan dökülen suyun yükselip dumanlaştığı, her derbeder rüzgar demetiyle titreyen ve salınan buğ tülleriyle denize ulaştığı volkanik uzak bir tropik adada okuyorlardı. Ama her zaman önde güzelliğin efendileri olarak sonsuza dek okuyan ve paylaşan o ve Ruth vardı ve her zaman fonda doğa fonunun ötesinde donuk ve puslu olarak dünyayı ve dünyanın tüm hazinelerini onlara serbest kılan çalışma, başarı ve kazanılmış para vardı. Küçük kızıma dikkatli olmayı öğütlemeliyim diye uyardı onu annesi bir gün. Ne demek istediğini biliyorum ama bu olanaksız. O değil. Ruth kızarıyordu ama bu yaşamın kutsal şeylerini aynı derecede kutsal tuttuğu bir anne ile ilk kez konuşmak durumunda olan genç kızlık kızarmasıydı. Senin türün değil, annesi cümleyi onun yerine bitirdi. Ruth başıyla onayladı. Bunu söylemek istememiştim ama değil, o kaba yaban güçlü, fazlasıyla güçlü, şeyi yok, duraksadı ve sürdüremedi. Annesiyle böyle konular üzerinde konuşmak onun için yeni bir deneyimdi ve gene annesi düşüncesini onun adına tamamladı. Temiz bir yaşam sürmemiş demek istiyorsun. Ruth tekrar başıyla onayladı ve yüzüne tekrar kızarıklık yayıldı. Tam öyle, dedi. Onun hatası değil ama şeyle çok oynamış. Zifle? Evet, Zifle. Ve o beni korkutuyor. Kimi zaman gerçekten ondan dehşete kapılıyorum. Yapmış olduğu şeylerden o serbest ve rahat tavrıyla konuştuğu zaman sanki onların bir zararı yokmuş gibi. Zararı vardır, değil mi? Kollarıyla birbirine sarılmış olarak oturdular ve konuşmaya ara verince aynı selini okşayarak onun devam etmesini bekledi. Ama korkunç bir biçimde onunla ilgiliyim. Ruth konuşmasını sürdürdü. Bir bakıma o benim korumam altında. Sonra da o benim ilk erkek arkadaşım. Ama tam arkadaş değil. Daha çok koruma ve arkadaşlık bir arada. Kimi zaman da beni korkununca kimi Fırat. Fırat, üniversitede sosyal çalışmaları yapan bir tür kulüp. Çevirenin notu. Kızların yaptığı gibi oyun için almış olduğum bir buldog gibi geliyor bana. Ve kuvvetle çekiştiriyor. Dişlerini gösteriyor ve zinciri koparıp kurtulmakla tehdit ediyor. Annesi yine bekledi. Sanırım o beni bir buldog gibi ilgilendiriyor. Birçok iyi yönleri de var ama diğer yandan sevmediğim birçok şey var onda. Görüyorsun, düşünmekteyim. O küfreder, sigara içer, içki içer, yumruklarıyla dövüşmüş. O bütünüyle bir erkeğin olmaması gerektiği gibi. Benim sesi çok alçaktı. Kocam olmasını isteyeceğim bir erkeğin. Sonra o çok güçlü. Benim prensim uzun, ince ve esmer olmalı. Zarif, çekici bir prens. Hayır, benim Martin'den aşık olmam tehlikesi yok. Bu başıma gelebilecek en kötü kader olurdu. Ama benim söylediğim şey o değil. Annesi sözü çevirdi. Onun durumunu düşündün mü? O her yönden öylesine yetersiz. Biliyorsun. Ve diyelim ki o sana aşık olursa. Ama o aşık. Şimdiden. Diye haykırdı. Beklenirdi. Dedi Mrs. Morse kibarca. Seni tanıyan herhangi biriyle başka türlü nasıl olabilirdi ki? Only benden nefret ediyor. Diye tutkuyla bağırdı. Ve ben Only'den nefret ediyorum. O yakınımda olunca her zaman bir kedi gibi hissediyorum. Ona kötü davranmak zorunda hissediyorum kendimi. Ve ben öyle hissetmediğim zaman bile o bana karşı kötü zaten. Ama ben Martin Eden ile mutluyum. Daha önce hiç kimse beni sevmedi. Çok tatlı. Ne demek istediğimi anlıyorsun anneciğim. Gerçekten ve bütünüyle bir kadın olduğunu duymak çok tatlı. Yüzünü hıçkırarak annesinin kucağına gömdü. Kötü olduğumu düşünüyorsun biliyorum ama dürüstüm ve sana tam nasıl hissettiğimi söylüyorum. Mrs. Morse garip bir biçimde kederli ve mutluydu. Kendisinin edebiyat fakültesi mezunu olan kız çocuğu gitmişti ama onun yerine yetişkin bir kadın olan kızı gelmişti. Deney başarılmıştı. Ruth'un duasındaki o garip boşluk doldurulmuş ve herhangi bir tehlikeye ya da ceza olmadan doldurulmuştu. Bu kaba denizci araç olmuştu ve Ruth onu sevmediği halde o onun kadınlık bilincini oluşturmuştu. Elleri titriyor. Ruth itiraf ediyordu, yüzü hala utancından gömülü olduğu halde. Çok eğlendirici ve garip ama ona acıyorum da. Ve elleri fazlasıyla titreyip gözleri fazlasıyla parladığı zamanlar ona yaşamı ve bunu düzeltmek için gittiği yanlış yol üzerine öğüt veriyorum. Ama bana tapıyor biliyorum. Gözleri ve elleri yalan söylemez. Ve bu benim kendimi büyümüş hissetmemi sağlıyor. Bunu düşünmek, düşünmenin ta kendisi. Hakkıyla benim olan bir şeye sahip olduğumu hissediyorum. Ve bu beni diğer kızlar ve genç kadınlar gibi yapıyor. Ve o zaman anlıyorum ki önceden onlar gibi değildim. Ve biliyorum ki bu seni üzüyordu. Bu sevgili dertlerini bana bildirmediğini sanıyordun ama ben biliyordum. Ve Martin Eden'ın dediği gibi başarmak istiyordum. Bu ana ve kız için kutsal bir saatti ve Ruth bembeyaz bir masumluk ve açık yüreklilikle annesi duygudaş, anlayışlı, gene de açıklayıcı ve yol gösterici olarak alacakaranlıkta konuşurlarken gözleri nemliydi.